Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledünke rahme. Allahümme ec'alni minel mutadahhirin. Pek muhterem Kur'an dostları, Nisa suresinin 113. ayetine gelmiş bulunuyoruz. Yüce Rabbimiz bizim hayatı rızası istikametinde yaşayabilmemiz için hayatın her alanına ışık tutacak mesajlarıyla bize nimet ve ikramda bulunuyor. Cenab-ı Hakk'ın bu nimetlerinin farkında olarak onları en güzel şekilde anlamak ve hayatımıza monte etmek bize şeref katacaktır. Estağfirullah. وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُضِلُّوكَ Ey Nebi-i Ekrem! Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitap ediliyor. Ey Nebi-i Ekrem! Allah'ın fazlu ihsanı sana olmamış olsaydı, yani Allah'ın hususi yardımına mazhar olmamış olsaydın, onun rahmeti sana erişmeyecek olsaydı, onlardan bir grup seni saptırmaya yelteneceklerdi. Bu ayet-i kerime bir önceki programda işlediğimiz ayetlerle biraz yakından ilgili. Kısaca hatırlayacak olursak, Ensar'dan Tuğme bin Ubeyrık diye bir zat bir hırsızlık yapmıştı. Bu hırsızlık çerçevesinde yaptığı hırsızlığı inkar ederek Yahudilerden birine efendim bu suçu iftira olarak atmıştı. Bunun üzerine Cenab-ı Hak da Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i yanlış bir hüküm vermekten bir şekilde efendim korumuş ve ona olan bu ihsanın neticesinde Efendimiz aleyhissalatü vesselam gerçekten hak sahibinin hakkını vermiş ve bu kişi de, bu hırsızlık yapan kişi de bu hüküm neticesinde Mekke'ye sığınmış ve tekrar şirke dönmüştü. İşte Yüce Rabbimiz Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e yardımını, fazlını, ihsanını, ikramını hatırlatıyor ve buyuruyor ki Allah'ın fazlı ve rahmeti senin üzerinde olmayacak olsaydı onlardan bir grup seni saptıracaklardı. Yani hakikatten çevireceklerdi. Hak ve adaletten ayıracaklardı. Batıla sevk edecekler, yanlış yaptıracaklardı buyuruyor. Bu ayetten yola çıkan alimlerimiz ve buna benzer daha başka ayetlerden de yola çıkarak peygamberlerin masumiyeti, korunmuşluğu, hatalardan, yanlışlardan biiznillah, Allah'ın izniyle, rahmetiyle, yardımıyla korunmuşluğu üzerinde durmuşlardır. Ve masumiyet inancı dediğimiz inanç, peygamberlerin günah üzere kalmamaları, yanlış üzere kalmamaları inancı, işte Ehl-i Sünnet akidesinde de önemli bir inançtır. Ve peygamber yalan üzere devam ettirilmez, yanlış üzere devam ettirilmez, hakikat dışı bir davranışta ve mesajda bulunmaz. Dolayısıyla Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın korumasında, kollamasında ümmete her yönüyle bir örnektir. Dolayısıyla ondan sadır olan, ondan ortaya çıkan sözler, davranışlar, haller en doğru hallerdir. Allah'ın razı olacağı sözler, Allah'ın razı olacağı davranışlar, Allah'ın razı olacağı hallerdir. Bu itibarla Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle ilgili farklı mülahazalar, farklı değerlendirmeler yapanlar esasen Allah'ın onun üzerindeki yardım ve fazlını görmeyenlerdir. Allah'ın yardım ve fazlını görmeyenler bazen peygamberin Müslümanlığını, peygamberin Kur'an anlayışını, peygamberin hayat anlayışını tenkit edebilmektedirler. Cahil cesareti, cahil cüretidir. Daha doğrusu Allah Resulü'nün makamını, şerefini, Allah katındaki yerini bilmemekten kaynaklanan ya da bilerek cahillikten kaynaklanan bir başka sapıklık türüdür. Cenab-ı Hak Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e doğru bir inançla iman etmeyi ve ona her hususta en güzel şekilde tabi olmayı cümlemize müyesser kılsın, nasip etsin diye dua edelim. Evet, demek ki Cenab-ı Hakk'ın rahmeti ve fazlı olmayacak olursa şayet birileri birilerini her zaman saptırabilecekler demektir. Buradan şu çıkıyor muhterem kardeşlerim. Peygamber gibi fetanet sahibi de olsanız, yani son derece akli melekeleriniz güçlü de olsa, efendim düşünce kabiliyetiniz son derece parlak da olsa, bilgi birikiminiz çok fazla da olsa, ne olursa olsun, demek ki bir insan Allah'ın fazlından ve rahmetinden mahrum kalacak olursa, o bir şekilde saptırılabilir, bir şekilde yanıltılabilir. Öyleyse belki mümin insana düşen, uyanık mümine düşen, gönlü diri mümine düşen vazife, Cenab-ı Hakk'ın fazlından ve rahmetinden daima istemektir. Nitekim ayet-i kerimede وَسْأَلُ اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ Allah'ın fazlından isteyin buyuruluyor. Yaptığımız amellerin karşılığını istemekten öte Allah'ın fazlından istemek. Zaten yaptığımız amellerin ne kadar makbul olduğunu bilmiyoruz. Ne kadar içinde ihlas var bilmiyoruz. Dolayısıyla yaptığımız bir amelin karşılığının beklentisi içinde olmak, o da ayrıca bir ince düşünülürse Rabbimize karşı belki bir edebe mugayir bir hal bile görülebilir. Zira zaten Rabbimiz zerre kadar hayırlı bir amelin karşılığını vermektedir. Dolayısıyla yapılan amellerin karşılığını beklemek yerine belki Allah'tan onun fazlını ve rahmetini daima dilemek en akıllıca bir yoldur. Ve onun fazlı ve rahmeti üzerimize gelecek olursa biiznillahü teala gerek cin şeytanları gerek insan şeytanları bizi hak yoldan, sırat-ı müstakimden saptıramaz. Bu bakımdan belki Yüce Rabbimizin sürekli kullarına şeytanın şerrinden, vesveselerin şerrinden, yaratılmışların şerrinden kendisine sığınmamızı istemesinin hikmetlerinden birisi de budur. Yani aksi halde gerçekten gerek içimizdeki nefsin fısıltıları, gerek cin ve insan şeytanlarının fısıltıları bizi hak ve hakikatten, adaletten her zaman saptırabilme ihtimaline ve imkanına açık olduğumuzu gösteriyor. Bu sebeple bu ayetten çıkaracağımız edep, kendi dünyamıza, kendi gönül dünyamıza alacağımız hisse, Allah'ın fazlından ve rahmetinden daima istekte bulunmak, Allah'ın fazlını ve rahmetini üzerimize çekecek ameller için sayı gayret göstermektir diyebiliriz. Ayetin devamında 113. ayet, Nisa suresi 113. ayetin devamı şöyle geliyor. وَمَا يُضِلُّونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ Ey Nebi-i Ekrem! Onlar aslında ancak kendilerini yanıltıyorlar, saptırıyorlar ve sana hiçbir şekilde zarar veremezler, veremiyorlar da buyuruyor. Esasen demek ki hak ve hakikat yolundaki insanlara sataşmalar, hak ve hakikat yolundaki insanlar hakkında çeşitli düzen ve hilelerin içine girmeler çoğu zaman kişilerin kendini saptırması, kendine zarar vermesidir. Hakikatte öyledir. Çünkü özellikle hakikat adamlarının, hak adamlarının, Allah erlerinin yar ve yardımcısı Cenab-ı Hak'tır. Allah dilemedikçe zaten onlara bir zarar eriştirilemez. Hakikatte onlara harp açanlar Cenab-ı Hakk'ın harbiyle karşı karşıya kalırlar. Nitekim hadiste kim benim bir dostuma eziyet edecek olursa ben ona harp ilan ederim buyurulmuştur. Öyleyse insan efendim özellikle Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yolunda onunla bütünleşerek zahiri ve batini sünnetlerini yaşayarak adeta onun izini tam bir şekilde takip ederek onunla bütünleşirse biiznillahü teala yine Rabbimizin yardım ve inayetiyle, fazlıyla, ihsanıyla kimse onu yolundan saptıramayacak ve efendim kimse de ona bir zarar biiznillah eriştiremeyecektir. Evet, bu Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e yönelik bir efendim ilahi bir vaattir. Allah'ın bir fazlıdır, ihsanıdır, ikramıdır. Fakat bir inceliğe dikkat çekelim. İbrahim aleyhisselamın dilinden Cenab-ı Hak şöyle buyurur. فَمَنْ تَبِعَانِي فَاِنَّهُ مِنِّي İbrahim aleyhisselam der ki, Ya Rabbi kim bana tabi olursa o benden bir cüzdür, benden bir parçadır. O zaman tebaiyet, tebaiyet dediğimiz tabi olmak, birine tam itaat etmek, esasen ondan bir cüz haline gelmek anlamına geliyor. Öyleyse bir kul düşünün ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hem zahirde hem batında, yani hem görünen sünnetlerinde hem görünmeyen kalbi sünnetlerinde Resulullah'la bütünleşmiştir. Öyleyse o insan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eriştiği lütuflardan hissedardır. Bir şekilde hissedardır. Öyleyse yine buradan hareketle diyebiliriz ki insanı sırat-ı müstakimde sebatkar kılan ve onu insan ve cin şeytanlarına karşı o sırat-ı müstakimde dosdoğru yürümesine vesile olan en önemli unsur, en önemli yardımcı amil Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle zahiren ve batinen hem kalıp olarak hem kalp olarak onunla bütünleşebilmektir. Evet, kimse, onlar diyor hiçbir noktada sana zarar da eriştiremeyecekler, eriştiremiyorlar. Ve enzelallahu aleykel kitab vel hikme ve allemeke ma lem tekun ta'lem ve kâne fadlullahi aleyke azîmâ. Ey Nebi-i Ekrem, bak diyor, Allah sana kitabı indirdi, Kur'an-ı Azimüşşan'ı indirdi. Sana hikmeti indirdi, hikmet verdi. Ve senin bilmediklerini sana öğretti Allah. Allah'ın senin üzerinde fazlı, ikramı çok büyüktür. Ayet böyle bitiyor. Allah'ın sana olan fazlı çok büyüktür. Efendim, şöyle düşünelim. Cenab-ı Hak bir kuluna bir kitap indiriyor. Yani ilahi vahiy indiriyor. Kelamına muhatap kılıyor. Bu ne büyük bir nimettir. Bunu beşer aklı olarak bizler aklımızla ölçemeyeceğimiz büyük bir nimet. Bütün alemlerin yaratıcısının alemlere mesajına köprü olmak, risalet görevi, peygamberlik görevi. Bu hiçbir şekilde ölçülemeyecek bir büyük nimettir. Öyleyse bir, böyle bir kitabın inmesi. Yani bu kitabın inmesi aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın razı olacağı noktaların ve olmayacağı hususların neler olduğunu kula dosdoğru göstermesi bakımından son derece önemli bir rehber, önemli bir hidayet kaynağı, önemli bir kılavuz olması bakımından çok büyük bir nimet. Çok çok büyük bir nimettir. Allah Nebi-i Ekrem Efendimiz'e Kur'an gibi bir mucize kitap indirmiş, kıyamete kadar geçerliliği devam edecek olan korunmuş bir kitap indirmiş ve bu Efendimiz'e inmiş. Vel hikmete ve hikmet inmiş Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Hikmet nedir? Hikmet bazı alimlerimize göre Kur'an'daki hüküm ayetlerinin, ahkam ayetlerinin dışında kalan hakikatleri beyan eden ayetler. Bunlar hikmetlerdir demişlerdir. Bazıları Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetidir demişler. Sünneti. Çünkü onun sünneti de son derece insan fıtratına, fıtratımıza ve ilahi ahkama uygun sünnettir. Öyleyse o da hikmettir demişler. Kimileri de demişler ki Resulullah Efendimiz'e verilen zihni, kalbi, akli melekelerin güçlü oluşudur. Ki o bu melekeler sayesinde sürekli doğruyu söylemiş, sürekli doğru işi yapmıştır. Hikmet de muhkem, sapasağlam demektir. Hakikate isabet eden söz ve fiilde bulunabilmektir. Hikmeti böyle tarif eder alimlerimiz. İşte Nebi-i Ekrem Efendimiz'e sadece kitap verilmekle kalmamış, aynı zamanda hikmet verilmiş. Şöyle söyleyelim, kitapta beyan edilmeyen birçok hususlarda doğru bir şekilde karar vermek, en doğruyu söyleyebilmek melekesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e yüklenmiş. Efendimiz'e öyle bir firaset ve basiret verilmiş ki, o firaset ve basiretiyle daima hakkı isabet ettirecek söz, görüş, duygu içinde bulunabilmiş. Bu hikmettir. Hikmet bazen perdenin arkasını da sezebilme firasetine, gücüne denir. Adeta görünenin ötesini görebilmek basiretidir. Ve allemeke ma lem tekun ta'lem, senin daha önce bilmediğin nice şeyleri daha Allah sana öğretmiştir. Şimdi alimlerimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'tan aldığı ilimle ilgili farklı açıklamalarda bulunmuşlar. Mesela Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin alemlerin Rabbinden aldığı ilim, aldığı bilgi sadece Kur'an'la mı ilgilidir? Demişler ki bazı alimlerimiz, üç tür ilim Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan almıştır. Birincisi, bütün insanlara açıkladığı ilimdir ki, bu ilim Kur'an'ı azimüşşandır, ilahi mesajlardır. Bir diğeri, herkese değil, hususi bazı sahabilerine, kabiliyetlerine göre veya gönül derinliklerine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onlarla paylaştığı ilmi hakikatlerdir denilmiştir. Bununla ilgili hadislerden de deliller gösterilmiş. Ama bazıları da böyle bir şey değil, yoktur. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine bildirileni bütün insanlığa açıklamıştır diyerek bu ikinci kısmı kabul etmek istemeyenler de olmuştur. Ancak böyle bir durumda söz konusudur elbette. Kellimün nâse alâ kaderi ukûlihim buyuruluyor. İnsanların akıllarının alacağı şekilde onlara konuşmak esas peygamberlerin sünnetlerinden birisi de budur. İnsanların kaldıramayacakları, altından kalkamayacakları ya da anlayamayacakları bilgilerle onları fitneye düşürmek istemezler hiçbir zaman. Öyleyse bazen birisinin anlayabileceği bir hikmeti bir diğeri kavrayamayabilir. Bu bakımdan hususi anlamda bazı bilgilerin ya da ilmi hakikatlerin kimi sahabilere daha hususi olarak bildirildiği meselesi akla aykırı değildir. Yani hikmete de aykırı değildir. Hatta hikmet belki böyle bir şeyi gerektiren bir şeydir. Üçüncü bilgi olarak, üçüncü bilgi türü olarak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'la kendisi arasında hususi alandır denilmiştir. Elbette bu da olabilir. Yani bilgi, duygu, derinlik, anlayış dediğimiz her şey, insan her şeyi ifadeye dökemeyebilir. Resulullah'ın yaşadığı haşyetullah, Allah korkusu nasıl bir korkuydu? Resulullah'ın yaşadığı muhabbetullah nasıl bir muhabbetti? Resulullah'ın yaşadığı Cenab-ı Hakk'a karşı niyazları, iç aleminde yaşadığı duygular nasıl derinlikteydi? Onları bir kendisi hissetmiş, bir de Mevlam biliyor. Dolayısıyla Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın iç alemine inen hissiyat, bilgi, irfan, hikmet dediğimiz hadiselerin sınırlarını bizim dışarıdan çizmemiz çok da kolay bir hadise değildir. Dolayısıyla bu Cenab-ı Hakk'ın ve allemeke ma lem tekun ta'lem, sana bilmediğin daha nice nice şeyler öğretmiştir buyurarak Hazreti Peygamber'e öğretilen bilginin adeta bir şekilde sınırsızlığına işaret ediliyor. Kehf suresinde anlatılan Musa Aleyhisselam'la o kendisine Allah katından ilim öğretilen kişi arasındaki bilgi konusu Kur'an-ı Kerim'de de özel olarak anlatılır. Ve onlar Buhari rivayetinde de Musa Aleyhisselam'la Hızır Aleyhisselam gemiye binince gemide bir tane kuş gelir, gagasını deryaya daldırır ve sonra Hızır der ki daha çok kitaplarımızda o zatın Hızır olarak ifadesini görürüz. O der ki Musa Aleyhisselam'a, ya Musa, Allah sana bir ilim vermiştir, o bende yok. Bana da bir ilim vermiştir, o da sende yok. Senin ilmin, benim ilmim, bütün varlığın ilmi, şu Allah'ın ilmi yanında şu deryadan, şu kuşun gagasının ıslaklığı kadar bir damladan ibarettir diyerek böyle bir sırra işaret eder ki hakikaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'tan bizim bilmediğimiz, belki bize aktarılmayan, muttali olmadığımız çok farklı bilgi boyutlarına, bilgi boğutlarına efendim eriştiğine inanmak da akla ve nakle aykırı olmayan bir husustur diyebiliriz muhterem dinleyenlerim. Evet. Ve kâne fadlullâhi aleyke azîmâ, arkasından Cenab-ı Hak gerçekten diyor Allah'ın fazlı, ikramı sana efendim bol bol karşılıksız vermesi gerçekten çok büyük olmuştur buyuruluyor. Öyleyse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a demek ki çok büyük bir fazlı ilahi dediğimiz büyük bir ikram lütfedilmiş, büyük nimetler lütfedilmiş. Azîmâ diye bunu buyuran Cenab-ı Hak'tır. Çok azîm şeyler, çok büyük şeyler. Bu hani bir kulun bir şeyi büyük görmesi ayrıdır. Ama bir de Allah azîm diyorsa bir şeye, Allah büyük diyorsa o gerçekten çok büyük bir şeydir. Yani kulların büyük demesiyle Allah'ın büyük demesi arasında elbette çok çok büyük farklar vardır. 114. ayet Sure-i Nisa'nın 114. ayeti. La hayra fi kesirin min necvahum. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elbette şahsında bir genel bir husus beyan ediliyor. Onların gizli konuşmalarının, gizli gizli konuşmalarının bir araya gelip fısıldaşarak adeta sırlı bir şekilde konuşmalarının birçoğunda hayır yoktur diyor Cenab-ı Hak. Demek ki özellikle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sağlığındayken, onun döneminde Yahudiler olsun, münafıklar olsun, zayıf imanlılar olsun, bir takım bazen hile kurmak, bazen güya peygamberi kandırmak veya daha farklı bir şekilde müminler aleyhine düzenekler kurma noktasında gizli gizli toplantılar yapıyorlar. Gizli gizli görüşmeler yapıyorlar. Belki bir cemaat içinde böyle fısıltı halinde konuşuyorlar. Tedirgin ediyorlar müminleri. Cenab-ı Hak da la hayra fi kesirin min necvahum. Onların yaptıkları bu gizli konuşmaların çoğunda hayır yoktur. Birçoğunda hayır yoktur buyuruyor. Gizli konuşma dediğimiz mesele, isterseniz bu ayetin tamamını okuyalım, ondan sonra bu konu üzerinde biraz izahta bulunalım. Cenab-ı Hak bundan istisnada bulunuyor. Yani evet, gizli konuşmaların birçoğunda hayır yok. İlla men emara bi sadaka ev marufin ev ıslahın beynen nas. Ancak diyor, birine maddi ya da manevi sadaka, infak, yani bir ihtiyacını giderecek bir şey yapma maksadıyla, bu emredilecekse, böyle bir iş söz konusuysa, birilerine yardım etme işi söz konusuysa, ki bunu gizli gizli yapmakta bir sakınca yok. Bunu Cenab-ı Hak beyan ediyor. Çünkü bazen insanların arasında birine yapacağınız sadakayı açıkça söylemek o insanı rencide edebilir. Dolayısıyla bunun gizli olmasında herhangi bir sakınca yok. Cenab-ı Hak buna işaret ediyor. İlla men emara bir sadaka. Birisine tasaddukta şuna bir yardımda bulunuverin diyecek mesela birisi diğerine, efendim onu gizlice söylemesinde bir mahsur yok diyor Cenab-ı Hak. Ev marufin, ya da bir iyilik, bir güzellik yapılacak. Bu iyilik ve güzellik planı yapmakta da bir mahsur yok. Maruf dediğimiz, Kur'an-ı Azimüşşan'da maruf olarak geçen şey, daha çok alimlerimiz bunu şu şekilde tarif ederler. Maruf derler, aklı selime ve şer-i şerife ters olmayan, muvafık, uygun olan şeydir maruf. Bunun zıttı münkerdir. Münker de aklı selime ve şer-i şerife zıt olan şeylerdir. Aklı selim dediğimiz sıradan her akıl değil. Bazen bazı akıllar bazı şeyi güzel görür ama hakikatte güzel değildir. Onun için aklı selim demişler. Yani doğru çalışan, doğru değerlendirme becerisine sahip, melekesi bozulmamış, o aklı selim sahibi insanların iyi gördüğü ve onların iyi görmekle birlikte Kur'an ve sünnetin esaslarıyla bir şekilde onlara ters olmayan hususlar maruftur. İşte bu konularla ilgili bir takım gizli konuşmalarda da, gizli celse toplantılar yapmada da herhangi bir mahsur yok. Ev ıslahın beynen nas, ya da insanların arasını bulma gibi hayırlı bir niyet varsa, burada da gizli konuşmada herhangi bir sakınca yok. Demek ki Yüce Rabbimiz üç ana konuda gizli konuşulabileceğini, bunlarda herhangi bir mahsur olmadığını beyan ediyor. İnsanların ihtiyaçlarını görme adına maddi manevi onlara yardımda bulunma konularında. Bir iyiliğin ikamesi, bir iyiliğin ortaya çıkarılması, bir hizmetin başlatılması ve benzeri konularla ilgili. Ya da insanların arasını bulmak, sulhu sağlamak, küskünlükleri gidermek, fesadı ortadan kaldırmak, fitneyi ortadan kaldırmak maksatlı bir takım gizli celseler, toplantılar, fısıldaşmalar, bunlar yapılabilir. Ama bunların haricinde fısıltılı konuşmalar, gizli celseler, efendim tabiri caizse böyle ayrı ayrı kulis faaliyetleri diyelim, kulis faaliyetleri, bunlarda hayır yok diyor Cenab-ı Hak. Bunlarda hayır yok. Özellikle bir topluluk içerisinde iki kişinin, diyelim üç kişilik bir topluluk var, dört kişilik bir topluluk var, iki kişinin gizli gizli konuşması diğerlerini tedirgin edeceğinden bu hoş karşılanmamıştır hiçbir şekilde. Evet, Yüce Rabbimiz bu üç konuda gizli konuşulabileceğini beyan ettikten sonra وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ اَجْرًا عَظِيمًا. Kim bunları Allah'ın rızasını elde etme maksatlı yaparsa, Allah'ın rızasını elde etme niyetiyle hem bu güzellikleri yapmayı planlayacak hem de bunu ilahi rızayı daha da celbetme maksatlı olarak ben bunu gizli yapayım, hayrımı gizli yapayım, insanlara bağırarak yapmayayım. Böyle bir güzel niyetle yaparsa فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ اَجْرًا عَظِيمًا biz ona çok yakında çok büyük bir ecir vereceğiz diyor. Büyük bir ecir vereceğiz. Her şey yapma niyetinize göre farklılaşıyor. Allah'ın rızasını gözeterek bunu yapıyorsanız ayrı. O zaman büyük bir ecre nail oluyorsunuz. Aksi halde sorumluluk getiriyor. 115. ayet Nisa suresi وَمَنْ يُشَاقِدِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِي غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِن۪ينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَص۪يرًا Kendine hakikat yolu, dost doğru yol apaçık ortaya çıktıktan sonra, beyan edildikten sonra, bir şekilde zahir olduktan sonra, doğrunun ne olduğu belirginleştikten sonra, kim peygambere karşı gelir, muhalif davranır ve müminlerin yolunun dışında başka bir yola tabi olursa, Cenab-ı Hak buyuruyor, biz onu o yöneldiği yolda bırakırız. Biz de onu o tarafa doğru göndeririz ve sonunda da cehenneme yaslarız onu. Sonunda da cehennemi boylar. O ne kötü bir dönüş yeridir. Bakınız, demek ki bir insana hakikat bir şekilde beyan edildikten sonra, insana hakikat kapalı olursa, tamam, aklıyla farklı bir yol tutturmuş olabilir. Ama ilahi hidayet, hak ve hakikatin ne olduğu kendisine bir şekilde, apaçık bir şekilde ortaya çıktıktan sonra, eğer peygamberin isteğine, arzusuna, onun gösterdiği yola aykırı bir yol tutarsa, peygambere karşı gelirse, peygamber böyle demiş ama ben de şöyle diyorum diyerek adeta küstahça kendini peygamber makamına, peygamber kıvamına ya da peygamberle denk bir şekilde görme noktasına gelecek olursa, bir de üstelik ayrıca müminlerin yolundan bir başkasına tabi olacak olursa, biz onu diyor, o yöneldiği tarafta bırakırız. Geri dönüşü zor olan bir, demek ki sarp bir yola girmiş oluyor o. O sarp yolda bırakırız diyor Cenab-ı Hak. Biz onu oraya havale ederiz. Ama sonu onun cehennemdir. Cehenneme yaslanmaktır. O ne kötü bir varış yeridir buyuruluyor. Buradaki bu ayette özellikle ikinci bölümde müminlerin yolundan gayri bir yola tabi olma tabiri de yola çıkarak bazı alimlerimiz bunun icmaya delil olduğunu ifade etmişlerdir. İcma bir dönemde bulunan alimlerin, önde gelen ilim insanlarının bir konuda hem fikir olması, aynı görüşte buluşmaları noktasına icma deniyor ki bu tabi usulü fıkıh konusu olarak da tartışılan bir konu. Kimi alimlerimiz icmayı belli yönleriyle kabul ederken kimileri farklı görüş beyan etmişlerdir. İçtihat meselesidir bu. Bu mesele biraz belki derinlikli bir konudur. Fakat burada şöyle bir inceliğe dikkat çekilebilir. Gerçekten Cenab-ı Hak müminlerin hepsine birden bir sevad-ı azam diyelim. Biz buna sevad-ı azam, büyük topluluk diyoruz. Büyük bir güruh, müminler topluluğu olarak bir yol tutturmuşlar diyelim, gidiyorlar. Ama siz onların, müminlerin o gittiği yoldan bir başka yol tutuyorsunuz. Bu işte sakıncalı olan yer burası. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a nispet edilen benim ümmetim dalalet üzere içtima etmez, toplanmaz hadisi de var. Aleyküm bil cema'ah, yani size topluluğa tabi olmak düşer tavsiyeleri var. Öyleyse ümmetin yüreği diyelim, ümmet kalbi diyelim isterseniz. Ümmet kalbi bir yere yönelir de siz ona aykırı düşerseniz aslında Allah'ın razı olmadığı bir konuma düşmüş oluyorsunuz. Zaman zaman bu tür muhalif sesler oluşabiliyor. Bu hemen hemen birçok konuda olur. Bir toplumu ilgilendiren meselelerle ilgili olabilir. Tabii yeni bir hüküm ortaya konacaksa burada elbette alimler söz konusudur. O işi bilen insanlar söz konusudur. O işi bilen insanların vardığı sonuçlar bağlayıcı olur müminler için. Ama daha çok diyelim ki siyasi olabilir, daha farklı alanlarda olabilir. bir hizmete bakış açısı itibariyle olabilir. Müminlerin işte kafirler karşısında toplu duruşu, toplu tavır almaları noktaları olabilir. Olabilir. Birçok konu söz konusu olabilir. Burada Müslüman topluluklar çoğunluk itibariyle nasıl bir yönde akıyorlarsa, yüreklerine nasıl bir ilham-ı ilahi bırakılmışsa, ona göre şekil alıyorlarsa, o topluluklarda bozguncu konumuna düşmemek, o topluluklarla beraber hareket etmek gerekiyor. Müminlerin tuttuğu yol neyse genel anlamda o yolu takip etmek gerekiyor. Elbette bütün insanların, bütün müminlerin tek bir görüş üzerinde ihtilaf etmeden ittifak etmeleri hemen hemen mümkün değil gibidir. Öyleyse bu genel konularda müminlerin müminler topluluğunun gönüllerine bırakılan o ilahi hissiyat, ilham deyin siz buna, meyil deyin buna, her neyse o meyle göre hareket etmek Cenab-ı Hakk'ın da razı olacağı bir konum olmuş oluyor. Bu önemli bir husus. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün Enes anlatıyor, bir yerde oturuyorlarmış. Oradan bir cenaze geçiyor. O cenaze hakkında müminler iyi şeyler söylüyorlar. Güzel insandı, işte hayrı çok olan adamdı diye. Efendimiz vecebet buyuruyor. Yani vacip oldu, artık kesinleşti demek. Sonra bir başka cenaze geçerken onun hakkında da pek iyi şeyler söylemiyorlar. Efendimiz onun hakkında da vecebet buyuruyor, kesinleşti. Hazreti Ömer Efendimiz, ya Resulallah, her ikisine de vecebet buyurdunuz. Hikmeti nedir diye sorunca Efendimiz buyuruyor ki, siz birinci hakkında iyi şeyler söylediniz. Ona cennet vacip oldu. İkinci hakkında da siz pek iyi şeyler söylemediniz, ona da cehennem vacip oldu. Siz yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz buyuruyor. Demek ki burada müminlerin maşeri vicdanı, esas doğruyu gösteren o. Maşeri vicdan ne taraftaysa mümkün mertebe o tarafta bulunmaya çalışmak gerekiyor. Aksi halde azınlıklar, kimi azınlıklar çoğu zaman keçi yolları oluyor ki ana caddeden sapmış oluyor insanlar. Bu da önemli bir Kur'an'ın gösterdiği bir hidayet bize. Hidayet. Ve bazen efendim işte bakıyorsun bütün alimler belli bir noktada bir tavsiyede bulunuyorlar. Birisi tabiri caizse halif tuğraf mantığıyla belki tanınmak için, belki medyatik olduğu için, belki daha farklı mülahazalarla hakikat arayışından ziyade bir farklı olmak, farklı görünmek maksadıyla hevasına uyarak bir şeyler söylüyor. Cenab-ı Hak diyor ki biz onu döndüğü o yolda bırakırız. Bakıyorsun sonra o ona inat etmeye başlıyor. Kendince bir takım deliller toplamaya başlıyor. Kendince bir takım delilleri yamultuyor, tahrif ediyor, tevil ediyor kendince. Hevasının peşine düşmüş oluyor ki bunlar tehlikeli noktalar. Belki alimlere düşen, bu anlamda toplum önderlerine düşen, kanaat önderlerine düşen, hakikaten sürekli olarak hevalarının şerrinden, nefislerinin şerrinden Allah'a sığınmak, belki hakikati arama noktasında ya Rabbi hakikat her ne ise gönlümüzü ona yatır diyerek Rabb'e dua etmek. Eğer böyle bir titreme, yürekte böyle bir titreme, ürperme varsa ve bu ürpermeyle meseleye yaklaşırlarsa aczane kanaatim Cenab-ı Hak onlara doğruyu ilham edecek. Onların ayaklarını kaydırmayacaktır. Aksi halde gönüller kayar. Gönüller kayar. İşte Âl-i İmrân suresinde belki dersin başında da ifade okuduğumuz, sürekli virt edindiğimiz o ayet çok dikkat çekicidir. O rasih alimlerin, yani ilimde gerçekten derinleşmiş alimlerin Cenab-ı Hakk'a şöyle dua ettiklerini Cenab-ı Hak bize haber ediyor. Onlar derler ki diyor, Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledunke rahme inneke entel vehhab. Allah'ım, hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi kaydırma. Bize katından rahmet bağışla. Sen karşılıksız bol bol verensin diyerek Cenab-ı Hakk'a böyle bir gönül yakarışı içinde daima olduklarını Cenab-ı Hak bize hatırlatıyor. Yani esas ilimde rusuh sahibi olmak, ilimde gerçekten derinleşmiş olmak, Allah'ın katında da alimler zümresinden sayılabilmek, böyle bir gönül ürpertisini, gönül hassasiyetini, diriliğini taşımayı da gerekli kılıyor. Yüce Rabbimiz gerçekten o hissiyatta hepimizi daim eylesin. Ve bu nevi müminlerin yolunun dışında ayrı yol izleyenlerin zamanla cehennem yolcusu olacaklarına işaret ediyor Cenab-ı Hak. Cehennemi boylayacaklar sonuçta diyor. Orası ne kötü bir dönüş yeridir. 116. ayet-i kerime. İnnallâhe lâ yâgfiru en yuşrake bih ve yâgfiru mâ dûne zâlike limen yeşâ. Muhakkak olan şudur ki Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Bunun dışında kalanları dilediği kullar için affeder. Diledikleri için affeder. Mutlaka affeder anlamında değil. Ama dilediği kullarını affeder Yüce Rabbimiz. Şirkin dışında. Ve men yüşrik billah fekat dalle dalalen ba'ide. Kim de Allah'a şirk koşarsa gerçekten apaçık bir sapıklığa sapmış olur. Yani uzak bir sapkınlığa düşmüş olur diyor Cenab-ı Hak. Çok böyle adeta artık esferi safiine doğru düşmüş olur. Yol o kadar sarpa sarar. Şirk koşan insanın. Şirk Allah'a ortak koşmak demektir. Uluhiyette ortak koşmak demek Allah'tan başka ilahlar kabul etmek demektir. Rububiyette ortak koşmak demek Allah'ın sıfatlarını başka varlıklara vermek demektir. Rezzak olarak başkasını görmek, hüküm verici olarak başkasını görmek bunlar rububiyetteki şirklerdir. Şirkin açığı vardır, gizlisi vardır. Riya da gizli şirklerden birisidir. Bu bakımdan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en çok Allah'a sığındığı günah şirk olmuştur. Hatta bir toplantıdan kalkışta der Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ya Rabbi bilerek sana şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeyerek şirk koşmaktan da sana sığınırım. Seni tenzih ederim Rabbim diye kalkın der. Böyle tavsiye eder Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü insan bilmeden şirke düşebilir gerçekten. Bilerek şirke düşmez bir mümin kolay kolay ama bilmeden bazen fikri sapıklıklar, sapkınlıklar, bazen duygusal saplantılar, kuruntular insanı şirke sürükleyebilir. Allah'tan başkasından efendim medet ummak, yardım beklemek gibi efendim haddi aşan bazen haddi aşan bu noktalarda ifrata kadar varan anlayışlar bile zaman içerisinde şirke dönüşebilir. Bütün bunlar çok hassas konulardır. Bu bakımdan insanın belki en çok kaçınacağı günah en başta şirk gelmektedir. Burada da Efendimiz gibi aleyhissalatü vesselam hem dikkatli olmalı hem de şirkten korunması için Allah'a yalvarmalı. Eğer müşrik olmadan bir muvahhid olarak, bir ehli tevhid olarak öbür aleme Rabbin huzuruna göçersek orada ümit var olabiliriz. Çünkü Rabbimiz şirkin dışındaki günahların bir şekilde dilediği kullar için affedebileceğini bize müjdeliyor. Bir yaşlı sahabi geliyor, Ya Resulallah diyor, ben diyor, tabii yaşım bu vakte kadar erişti. Birçok ufak tefek yani bildiğim bilmediğim birçok da günahım var ama ben diyor Rabbime hiçbir zaman ortak koşmadım deyince bir rivayete göre bu ayetin indiği ifade ediliyor. Dolayısıyla ona da bir ümit veriliyor adeta. Diyor ki madem sen şirk koşmadın, muvahhidsin, efendim ehli tevhid olarak kaldın, bunu hassasiyetle efendim kendine hayat düsturu edindin. Öyleyse diğerlerini Allah affeder, affedebilir. O noktada ümidini kesme anlamında bir müjde de diyebiliriz. İn yed'ûne min dûnihi illâ inâta. Onlar Allah dışında bir takım efendim dişi ismi verdikleri, kadın ismi verdikleri bir takım putlara tapınıyorlar. Onlara çağırıyorlar, onlara dua ediyorlar, onlardan yardım dileniyorlar diyor Cenab-ı Hak. Onların dilendikleri bir takım böyle kadın figürleri ya da kadın isimleri verdikleri bir takım putlar buyuruyor ki Mekke müşrikleri Lat, Menat, Uzza gibi onların meşhur putları. Bunlar kadın isimleri, müennes isimler. Dolayısıyla aslında onlar kadını horlayan bir millet normal şartlar altında. Fakat bunlara kadın ismi veriyorlar. Kadın ziynetleriyle onları mesela süslüyorlar. Melekleri Allah'ın kızları diyorlar. Allah'ın kızları diyerek onları aracı kılmaya çalışıyorlar. Cenab-ı Hak da bir takım diyor bu tür şeyleri kendilerine adeta dua kıblesi haline getiriyorlar. Onlardan bir şeyler talep ediyorlar. İstiyorlar. Allah'tan isteyecekleri yerde Allah'ı bırakıyorlar. Bunlara kulluğa yöneliyorlar. Ve in yed'une illa şeytanen merida. Aslında onlar böyle yapmakla azgın şeytana efendim dua ediyorlar. Azgın şeytandan medet bekliyorlar. Şeytana tapıyorlar esasen. Böyle yapmakla şeytana tapıyorlar. Şeytanın yolundan gidiyorlar. Onu çağırıyorlar her meselelerinde buyuruyor. La'nehullah. Halbuki Allah o şeytana lanet etmiş. Yani onu rahmetinden tard etmiştir. Rahmetinden uzak etmiştir. Yani Allah'ın lanet ettiği bir şeytana ya da şeytanın telkinine uyarak böyle şeytani tağutlara efendim kulluk yapıyorlar. Onları çağırıyorlar. Onlardan yardım diliyorlar. Bunların yaptıkları bunlardan ibaret. Ve şeytan şöyle demişti nitekim. لَاَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُودًا. Senin kullarından mutlaka kendime bir kısmını edineceğim, kul edineceğim demiş şeytan. Mutlaka edineceğim. Senin kullarından kendime bir nasip, bir bölüm alacağım buyurmuş. Estağfurullah. Belki şeytana buyurmuş dememeli. Şeytan böyle bir efendim adeta Cenab-ı Hakk'a karşı küstahça bir şeyde bulunuyor, iddiada bulunuyor. Fakat bir başka ayette şeytan bu dediğini diyor tutturdu diyor Cenab-ı Hak. İnsanlardan birçoğu onun yolunda gitti. Allah'ı bıraktılar. Ve Yüce Rabbimiz zaten şeytanın aslında zorlayıcı bir gücü yok. Sadece bir telkinleri var, vesveseleri var. Ve Yüce Rabbimiz benim samimi kullarım üzerinde, ihlasa erdirilmiş, halis kullarım üzerinde senin zaten hiçbir sultan olamaz. Eğer sana tabi olanlar olursa şunu bil ki seninle ve onlarla cehennemi dolduracağım diye şeytana da öyle bir tehditte bulunmuştu Yüce Rabbimiz. Kur'an-ı Kerim'de bu bize haber veriliyor. İşte şeytan burada da Cenab-ı Hak böyle diyor. Allah'ın lanetine uğramış bir şeytana dua ediyorlar. Şeytandan bekliyorlar. Adeta şeytana tapıyorlar. Bunlar o putlara tapmakla şeytanın izinden gitmiş oluyorlar. Ve şeytan da böyle demişti. Demek ki bu putlara tapanlar şeytanın nasibine düşmüş, şeytanın kulları haline dönüşmüşler. Ve şeytan şöyle diyor. Vele udillennehum. Mutlaka mutlaka onları ben saptıracağım. Yani sırat-ı müstakiminden alıkoyacağım. Sarpa giden yollara onlara ileteceğim. Vele ümenniyennehum. Onları bir takım ümniyelerle, temennilerle, bir takım kuruntularla meşgul edeceğim. Onlara sürekli hayaller yükleyeceğim. Sürekli içlerine bir takım temenniler, bir takım keşkeler onlara efendim yükleyeceğim, gönüllerine üfleyeceğim. Vele amurannehum. Ve onlara sürekli bir şeyler emredeceğim. Şunu yap, şunu yapma, şöyle yap, böyle yap diye sürekli emredeceğim. Fele yubettikünne âzânel en'âm. Onlar da hayvanların kulaklarını yaracaklar. Bu şöyle bir misal veriliyor. Develeri tanrılara adadıkları zaman Mekke müşrikleri onların ya gözlerini efendim şey yaparlar, böyle yararlar bir işaret olsun diye ya da kulaklarını keserlermiş. Bir şekilde ortadan yararlar. Maalesef bu tabi Anadolu'da bazı hayvanlar içinde yapılır. Bu Cenab-ı Hakk'ın şeytanın telkiniyle yapılan bir şey olduğuna işaret eder. Bu tür hurafeler, bu çeşit şeylerin doğru olmadığına Cenab-ı Hak dikkat çekiyor. Ve şeytanın diyor bir telkiniyle bunu böyle yaparlar. İşte kulakları yararlar hayvanların. Ve diyor şeytan yine وَلَا اَمُرَنَّهُمْ. Yine ben onlara emredeceğim. فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ. Onlar da Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Yani bir takım fıtrata müdahale edecekler. Buradan birçok Allah'ın yarattığı mahlukatı bir şekilde değiştirme ayetinden müfessirlerimiz farklı farklı anlamlar çıkarmışlar. Mesela kadını erkekleştirmek, erkeği kadınlaştırmak, fıtratları değiştirmek. Efendim bu estetik ameliyatlar konusu burada devreye girmiş. Estetik ameliyatlarla ilgili hocalarımızın, alimlerimizin şöyle bir yaklaşımı var. Diyorlar ki bu günümüzde tabii estetik ameliyatları ilerledi. Bir insanın normal bir işte burnunun, kulağının, neyse kaşının normal şekilde Cenab-ı Hak bir şekilde yaratmış ve tabii bir şey var ama daha da güzel yapmak için veya birilerine benzetmek için Bu estetik yapılırsa bunun doğru olmadığı, haram olduğu üzerinde duruluyor. Ama kişinin hakikaten bazı uzuvları, yapıları çarpık olabilir. Burun, farklı bir burun yapısı, insanı huzursuz eden, aynaya baktığında, insanlar huzuruna çıktığında, onunla alay edilen, işte kulağıyla, dudağıyla, bir şekilde alay edilecek derecede kişide rahatsızlık uyandıran bir şeyse, bunu hastalık olarak görüyorlar. Yani hastalığa benzetiyorlar daha doğrusu. Ve bu alanlarla ilgili gerek burun ameliyatı, gerek efendim kulak, gerek dudak neyse bunlar rahatsız edici olan, kişiyi psikolojik anlamda sıkıntıya sokan hususlarda estetik ameliyatlarının caiz olduğu üzerinde durmuşlardır. Şöyle söyleyelim, fıtratı normal bir şekilde olan fıtratı bozacak tarzda insanı şeytanlaştıran tabiri caizse bir şekilde halden hale sokan değişimler, değişiklikler yapmanın şeytanın telkinleriyle daha çok olduğunu Cenab-ı Hak bize burada bir örnek olarak sunmuş oluyor. Evet, şeytan diyor ki ben onlara böyle yapacağım, onlar da değiştirecekler. Birçok şeyi değiştirecek Allah'ın yarattığı. Yani mesela bazı alimlerimiz de şöyle anlamışlar. Allah güneşi, ayı farklı vasıf mahiyette yaratmış ve insanoğlunun hizmetine verilen Allah'ın yarattıkları bunlar. Siz bunları Halik olarak değiştiriyorsunuz. Mahlukatı Halik yapıyorsunuz. Yani yaratılmışı yaratıcı görüyorsunuz. İşte güneş yarattı diyorsunuz. Güneşe tapmaya başlıyorsunuz. Ay'a tapmaya başlıyorsunuz. Yıldız'a tapmaya başlıyorsunuz. Bu da Allah'ın mahlukatını değiştirme, bulundukları konumdan farklı konumlar yükleme anlamında bir değişikliktir demişlerdir. Öyleyse ilahi sanata karşı, ilahi efendim masnuata karşı, Cenab-ı Hakk'ın yaptığı, yarattığı varlıklara karşı insanın uygulamalarında da o fıtri güzelliği, fıtri safiyeti ve selameti koruması tavsiye ediliyor burada. وَمَنْ يَتَّغِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيَّمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانَ مُب۪ينَ Kim şeytanı kendine lider edinirse, kim şeytanı kendine dost edinirse, kim şeytanı kendisine veli edinirse, bir adamın velisi şeytansa, Allah'ı bırakıp da artık şeytanı veli edindiyse, şeytanın yönlendirmesini, yöneticiliğini kendi üzerinde kabul ettiyse, artık o apaçık bir hüsrana uğramış, yani kaybetmiştir. Esas kaybeden budur. Ya'iduhum ve yümennihim, bu şeytan sürekli vaatlerde bulunur. Boş vaatler tabi. Ve yümennihim ve temenniler, ümniyeler, kuruntular, hayaller peşine koşturur. Çeşit çeşit vaatlerde bulunur. İlim adamına kendine göre vaatlerde bulunur. Efendim, mal sahibine ona göre, erkeğe ona göre, kadına ona göre, herkesi oyalayacağı bir kuruntusu vardır şeytanın. Sürekli böyle vesveseler üretir. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ اِلَّا غُرُورًا Halbuki şeytanın bütün vaatleri aldatıcı vaatlerden başka bir şey değildir. Her biri aldatır insanı. Hak ve hakikatten saptırır. Daha önemli meselelerden insanı alıkoyar. Mühim meselelerden alıkoyar. Hayrı bıraktırır, şerre saptırır. Ulaike me'vahum cehennem. İşte artık şeytanın bu uyarılarına, bu vaatlerine, bu ümniyelerine, yani bu kuruntularına uyanların sonunda sığınacakları, varacakları yer, yuva cehennemdir. Ve la yecidûne anha mahîsa, ondan da asla kurtuluş yolu da bulamayacaklardır. Yani dolayısıyla Cenab-ı Hak efendim cehenneme karşı bütün insanlığı, hususiyle müminleri uyarıyor ve şeytan sizi cehenneme çağırır. Allah ise sizi Darüsselam'a çağırır. Allah'ın çağrısına uyun, şeytanın vesveselerinin peşine düşmeyin diyerek Yüce Rabbimiz biz müminleri ikaz etmiş oluyor. Bugün de inşallah burada bu ayet-i kerime ile dersimizi sona erdirmiş olalım. Cenab-ı Hak lütfederse bir sonraki programda 122. ayetten, Nisa suresi 122. ayetten başlamış oluruz efendim.